Bismillahirrahmanirrahim. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir ile birlikte Tefekkür Ufku programında güncel konular çerçevesinde bir ufuk yolculuğu yapıyor ve değerlendirmelere tabi tutuyoruz. Bazı güncel mevzuları daha çok amentü çerçevesinde akıl vahiy ilişkisi gibi ilişkileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefa
hoş
geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, geçen haftalarda Tefekkür Ufku programında akıl vahiy ilişkisine değinmiştik. Hocam burada aklın kalp aklı olduğunu, yani akılla ilgili Kur'an'daki tabirlerin fiil olarak kullanıldığını, yani akleden bir kalbe sahip olan bir müminin gerçek akil olduğunu beyan etmiştiniz. Bu çerçevede bir sohbet cereyan etmişti. Bugün yine hocam akıl vahiy ilişkisiyle ilgili, akıl vahiy çelişkisi var mı yok mu? Bizim akıl dediğimiz nedir? Günümüzdeki sistemlerin, liberalizmin akıllı dediği nedir? Efendim bunda farklılıklar var mı? Bu çerçeve veya aklın zıttı nedir? Yani bizde bizim metinlerimize göre aklın zıttı nedir? Bu çerçevede bir sohbet yapalım arzu ediyoruz hocam. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, günümüzün en önemli temel vurgularından birisi. Akıl, insan aklı, insanın özgürlüğü. İnsan aklının sınırları, yetkisi, kapasitesi. Tabii bunu niye konuşuyoruz biz? Çünkü insan düşünen bir varlık. Düşünen varlık olması hasebiyle sanki kainatın mutlak hakimi gibi vehmediyor kendisini. Çünkü etrafına hükmetme kabiliyetini vermiş Cenab-ı Hak ona. O da bunu tabiri caizse tepe tepe kullanıyor modern insan. Her şey onun hizmetine amade. Her şey üzerinde, her varlık üzerinde mutlak bir otorite kurabileceği düşüncesinden hareketle kainatın merkezine kendisini koyuyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği akıl üzerinden oluyor tabii.
Evet.
Çünkü düşünüyor, tahlil ediyor, terkip ediyor, keşfediyor. Efendim icat ediyor. Bunlar oldukça teknolojiyi de yedeğine alarak, arkasına alarak modern insan kainatın mutlak hakimiymiş gibi davranıyor. Oysa kainatın yaratıcısı insanı kainatta bir yere koymuş. Kainat insan dengesini kurmuş belli bir şekilde. İnsana da yetki vermiş, aynı zamanda sorumluluk vermiş. Etrafına çizgiler çizmiş. Hududullah diyoruz buna. Bu çizgiler içerisinde kalarak, onlara riayet ederek yaşadığı sürece insan hem kendisi hem çevresi fıtri bir hayat yaşıyor. Mesut oluyor, mutlu oluyor. Ve dünyası da ahireti de garantide oluyor. Ama bu çizgileri tecavüz edince, aşınca, kendi hevasını putlaştırınca, ilahlaştırınca, işte şu anda dünyada, yeryüzünde gördüğümüz o dehşet dengesi, zulüm dengesi geliyor maalesef. Dolayısıyla burada şunu tespit etmek son derece önemli. Evet, insana verilen bir kısım kabiliyetler var. Bunların başında akıl geliyor, irade geliyor. İnsanın aklıyla, iradesiyle gidebileceği nokta neresi? Belirleyebileceği yer neresi? Durması gereken yer neresi? Bu özellikle akıl-nakil ilişkisinde, akıl-vahiy ilişkisinde günümüzde bir kere daha, bir kat daha önem kazanmış durumda. Çünkü artık bu modern algı Müslümana da sirayet etti. Ortaya modern Müslüman dediğimiz bir tip çıktı. Bu tip İslam dışı moderniteyi, modern algıyı ya da modern tuğyanı, öyle diyelim, İslam'ın içine taşımaya başladı. İşte tam burada bizim için akıl nakil ilişkisi meselesi ehemmiyet kazanıyor. Yoksa bu mesele tarihin erken dönemlerinde, hicretin birinci asrının sonundan, ikinci asrının başından itibaren Mutezile Kaderiye, Mutezile Ehli Sünnet çatışmasında bu meseleler konuşuldu. Usulüddin zemininde konuşuldu, usulü fıkıh zemininde konuşuldu. Bu meseleler tarihte tartışıldı ve birkaç asır devam ettikten sonra bitti. Çünkü artık ümmetin yapması gereken bir şey vardı. Ümmet Cenab-ı Hakk'ın ona yüklediği evrensel misyonla yeryüzüne adalet dağıtacak, hakkaniyet dağıtacak. İlahi kelimetullah diye bir sorumluluğu var. Bu iç tartışmaları, iç çekişmeleri bitirip yönünü dışarıya dönüp insanlık için ortaya çıkarılmış ümmet olma sorumluluğunun idrakiyle vazifesini yapacak. Evet. Eğer o tartışmalar devam etseydi, bakın Hidayet Bey, bugün bu meseleyi niye tartışıyoruz ve bu bizi nereye götürür sorusunun cevabı tarihtedir. Eğer o tartışmalar devam etseydi, İslam ümmeti ne fütuhat yapabilirdi, ne medeniyet kurabilirdi.
Tartışmaları tamamlamışlar, bitirmişler.
Bitmek zorunda, bir yerde bitmek zorunda. Bu kılıç soruyla falan da olacak bir şey değil.
Hocam bu bağlam çok önemli gerçekten. Ben de tam oraya gelecektim.
Evet.
Yani fütuhat, İslam dünyasındaki fütuhat, fetihlerin, İslam'ın kelimesinin ilası, yüceltilmesi, tebliğin ve davetin yapılmasına bu tip tartışmaları engel olarak görüyorsunuz.
Hiç şüphesiz.
Tam da hocam günümüzde hakikaten bunun tartışılması gerekiyor. Yani batı merkezli mekanik akıl var hocam. Yani malumunuz her şeyi bir mekanik akla indirip mekanik aklı kutsayan bir anlayış var. Yani belki buna düz mantık da diyebiliriz. Ve ama öyle bir karşımızda öyle bir şey var ki hocam, mesela filmlerle, efendim algılarla, piyasayla, işte pazarla, her şeyle birlikte, yani mekanik aklı kutsayan o zihniyet sanki kamuoyuna hakim olmuş durumda.
Evet.
Yani bizim mekanik aklın bir yerini koymamız gerekiyor. Yani birinci madde bu. Evet. Mekanik aklın ne kadar, ne sınırları nedir, onu nasıl aşmamız? Çünkü onu, buna inanan insanlar, mekanik akıl, işte her şey akıl ve bilimdir, işte tecrübidir.
Profan akıl.
Evet. Buna inananlar hocam, diyorlar ki işte vahye gerek yoktur, metafizik bir güce gerek yoktur, akıl yeterlidir. Ve bunu da her tarafa yaymaya çalışıyorlar.
Evet.
Bunun da tam zıttına vahyin baskısı altında bazı insanları köleleştirerek, sanki yaşayan robotlar haline getirerek, siz işte düşünmenize gerek yok, bir kurtarıcı gelir sizi kurtarır, birey olmanıza gerek yok, büyükler ne derse o olur, aman işte onların emrinden çıkmayın, onu sorgulamayın. Böyle bir iki mantığın arasında, evet, hep tamamen bir hevasına uygun, her şeye karşı gelen bir anlayış bir tarafta, mantıkla, akılla, bir tarafta da iradesizleştiren bir anlayış var. Bir omurgasızlaştıran bir anlayış var. Evet. Bu var hocam, bir.
Doğru.
Bu çerçeve var. Bunu inşallah bir de şöyle bir şey hocam gündeme getirmek lazım. Bu özellikle Paris, işte Brüksel, Londra gibi büyük büyük yerlerde çok böyle siz de gidip geliyorsunuz hocam. Sofistike, böyle güzel çalışan, felsefi olarak okuyan, düşünen insanlar var.
Evet.
Bu insanlar niye İslam'a gelmiyorlar yani? Ya yanlış mı tebliğ yapıyoruz? Tebliğ yapmıyor muyuz? Veya nasıl bir şey var diye bir araştırma yaptım. Evet, araştırma yapmadık ama hocam, yani böyle bir şey, gözlemleme yaptım desem daha doğru olur.
Evet.
Bir İslam'a girmiş bir kardeşimize dedim ki, yeni İslam'a girmiş Parisli bir kardeşimize dedim ki, ya dedim, niçin dedim İslam'a girmiyor dedim. Yani Paris'teki böyle akıllı insanlar, işte annen, baban, amcan, dayın, teyzen, oralı, onun aklı başında düzgün insanlar değil. Düzgün dedi. Evet. Niye girmiyorlar? Şöyle bir şey söyledi hocam, çok enteresan bir nokta. Dedi ki, dedi, İslam'a girmekten bizi korkuttular dedi. Niye korkuttular dedim. Yani bu İslamofobide mi bahsediyor? Hayır, İslamofobi değil dedi. Şundan korkuttular dedi. Yani İslam'a girdiğimiz zaman bize diyorlar ki, sen gidip Muhammed diye bir haşa birisinin çizdiği akılla, çizdiği yoldan mı gideceksin? Kendi aklın sana yetmiyor mu? İslam'a gireni diyor, geri zekalı, haşa, ahmak gözüyle bakıyorlar. Yani bu adam birey olamamış, kendini tamamlayamamış, kendi aklıyla kendine yeterli olamamış ve dolayısıyla gidip, hatta bilmem 6. asırda
7.
Muhammed, 7. asırda evet. Muhammed haşa diye birisi çıkmış. Onun çizdiği yoldan gitmeye kafaya koymuş diye böyle bakıyorlar diyor hocam yani. Evet. Onlara nasıl gideceğiz? Yani biz bu noktalarda eğer mekanik aklı kutsallaştıranların baktığı nokta burası hocam. Bu konuları doğru. Biraz yani tebliğ ve tam da tebliğ ve davetin davette aklın çizgileri nelerdir? Yani biz bu şeyi tartışmasak, görmezden gelmesek ne olur? Bunlara cevap vermemiz lazım hocam bizim yani.
Allah razı olsun. Evet, çok önemli bir boyut kazandırdınız. Şimdi bir yoğun bir dezenformasyon var bir kere.
Evet hocam.
Yani İslam üzerinde, Müslümanlar üzerinde, İslam'ın tarihi ve kaynakları üzerinde küresel yoğun bir dezenformasyon var. Kanaat acizem odur ki günümüzün toprak işgaline uğramış, fiili işgale maruz kalmış İslam coğrafyaları, toprak parçalarını paranteze alarak konuşursak, günümüzün en büyük cihadı işte bu dezenformasyonu ortadan kaldırmaktır.
Çok önemli hocam.
Çünkü yani hakikati perdeliyor. Cihadın maksadı nedir?
Tam hocam Türkçe olarak nasıl ifade edebilir dezenformasyonu? Yani kıymetli dinleyenlerimiz.
Bilgi kirliliği diyelim. Bunu.
Öyle mi?
Hakikati örtme, ters çevirme, telbis, efendim çarpıtma. Yani enformasyonu kirleterek verme, çarpıtarak
bilgilendirmeyi verme. Tersinden verme.
Evet, evet, evet, evet. Yani manipüle edilmiş bilgi iletme diyelim buna. Şimdi cihadın maksadı nedir? Fethin maksadı nedir? Evet. Hakikatla onun ulaşması, ulaştırılması gereken insanların arasında bulunan, arasına gerilmiş bulunan perdeleri oradan kaldırmak.
Hakikatle buluşturmak.
Hakikatle insanları yüz yüze getirmek.
Çok güzel hocam.
Fethin evet. Maksadı budur.
Fethin amacı bu.
Evet. Şimdi günümüzde bu çok büyük ölçüde bu aradaki perde dezenformasyon üzerinden yürüyor. Medya üzerinden yürüyor. İdeolojileştirilmiş bilimsel çalışmalar üzerinden yürüyor. Çünkü artık bilimsel yaftası taşıyan pek çok çalışmanın biz aslında ideolojik manipülatif çalışmalar olduğunu biliyoruz. Özellikle oryantalistlerin ürettiği bilgi bu anlamda büyük bir kısmının ürettiği bilgi sicillidir, kirlidir, manipülatiftir. Biz şimdi bu bilgileri esas alarak zihniyet oluşturuyoruz modern zamanlarda. İslam ümmetinin maruz kaldığı zihin çarpılması, akıl tutulması neden oldu bu? İşte buradan oldu. Oryantalistler bir düşünme mekanizması ürettiler. Bir algı mekanizması ürettiler. Müslümanları kendi kaynaklarına yaklaşırken Müslümanca değil, İslam aklıyla, Müslüman aklıyla değil, oryantalist aklıyla yaklaşma konusunda formatladılar.
Ne fark var hocam?
Oryantalist... Şöyle bir fark var. Oryantalist ön yargılıdır. Yargılamak için, mahkum etmek için, kirletmek için, manipüle etmek için yaklaşır. Onun için tahlil eder.
Yani ehli insaf bile olsa
ehli insaf
kalp olmadığı zaman sıkıntı mı oluyor hocam? Yani
hiç şüphesiz. Oryantalistler arasında insaflı olanlar vardır. Ama bunlar nispet olarak ve keyfiyet olarak azınlıktadır. Bunu herkes biliyor. Herkesin bildiği bir şey bu. Dolayısıyla burada bizim oryantalistlerin ürettiği bilginin mahiyeti, üretilme tarzı, arka planı üzerinde biraz yoğunlaşmamız lazım ki bugün kendi kaynaklarımıza kendi içimizden adı Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olan bir kısım insanlar, akademisyenler, araştırmacılar, bizim kendi kaynaklarımıza yeni yetişen nesilleri şoke edecek biçimde yaklaşan, efendim onları çarpan, bu cin çarpması anlamında bir çarpma tabii.
Evet, tam çarpıyorlar.
Evet, çarpılmış nesillere dönüştüren bilgiyi nasıl üretiyorlar? İşte bu oryantalistlerin ürettiği zemin üzerinde hareket ederek. Şimdi nedir bu zemin?
Evet.
Bu zemin şudur. Bir, modern insan ulaştığı seviye bakımından kendisinden önceki devirlerde yaşayan, geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, kendisinden önceki devirlerde yaşayan insanlara nazaran çok daha avantajlıdır. Çok daha ileri seviyededir. Modern insanın bilgi birikimi daha evvelki devirlerin hiçbirisinde yoktur. Bu ne demektir? Modern algıyı anlatıyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Modern insan kendisinden önceki hiçbir döneme muhtaç değildir. Efendim, bağlı kalması gerekmez. Kendisinden önceki bütün dönemleri yargılama, sorgulama, onlar hakkında hüküm verme, onları tarif etme hakkı modern insandadır. Şimdi böyle baktığınız zaman tarih içerisinde üretilmiş her türlü bilgi, her türlü kavram, her türlü kurum modern insanın karşısında bir sanık sandalyesinde oturan sanık gibidir.
Sen dur bakalım yani, doğru
evet,
musun?
Seni ben bir yargılayacağım diyor yani. Senden bir hesap soracağım. Sen eğri misin, doğru musun? Benim işime yarar mısın, yaramaz mısın? Kendinde bu hakkı görüyor modern insan. Modern dönem öncesinde hiçbir dönemde insan kendisinden evvelki dönemler için kendisinde böyle bir hak görmemiştir. Bu modern insanın kendisini bir anlamda ilahlaştırılması demektir.
Her şey şekil düzen vermesi.
Her şeyin merkezi benim tabii. Evet. Ben tayin ederim diyor. Evet. İşte bu tuğyandır. Bu insanın nefsini, hevasını ilahlaştırmasıdır.
Demek ki yani oryantalist aklı böyle bir akıl.
Evet. Tam olarak böyle.
Yani soru olarak oryantalist akılla normal Müslüman aklı arasındaki farkı hocam biz...
Evet. Evet. Şimdi oryantalistler derken bunları da tabii tasnif etmek evet. lazım. Aralarında Yahudiler var, Hristiyanlar var, ateistler var. Evet. Kendi dinini önemseyenler, ön plana çıkarmak isteyenler var. Daha profan, daha mantıklı, tırnak içinde daha akılcı davrananlar var. Bunları da tasnif etmek lazım.
Oryantalistler kısaca hocam bir söylersen anlama geliyor.
Oryantalistler ya da müsteşrikler İslam hakkında araştırma yapan gayrimüslim ilim adamlarıdır.
Adam Müslüman değil ama İslam hakkında evet. araştırma yapıyor.
Evet. Ya bunların Hidayet Bey özellikle 18. asırdan itibaren 19. 20. asırlarda İslam dünyasındaki fiili ve fikri işgallerde çok merkezi bir rolü olmuştur. Gerçekten çok muazzam çalışmalar yapmışlar. Ellerinde her türlü imkan mevcut. Mesela biz basit bir örnek vereyim. Biz Arapça öğrenmek isteyen birisine klasik Arapça öğretim metodumuzla işte Emsile Bina Maksud diye başlarız. Sıra kitapları vardır.
Evet hocam.
Bunlardan çocuklarımıza sarf, nahif, gramer öğretiriz. Bu asgari 2 senedir.
Evet.
Grameri öğrendikten sonra onun üzerine daha teknik metinlere doğru gider. Belagati vesaireyi öğrenir. Pratik Arapçası sorunludur ama. Mesela
gündelik hayatta Arapça konuşamaz yani.
Konuşamaz. Evet. Şimdi Mustafa Sabri Efendi merhum Mısır'a gittiği zaman pratik Arapçası sorunlu tabii. Pratik Arapça konu. Koca Şeyhülislam'dan bahsediyoruz. Arapça
İslam dünyasının birinci derecede sorumlusu
tabii,
evet hocam.
Arapça mevkuful akıl gibi kelam ilminin zirvesinde bir eser vermiş Arapça. Ama konuşması, pratik konuşması sorunlu. Mısır'da özellikle bir gün bir yerde okumuştum veya birisinden dinlemiştim. Şeye binmişler, sandala binmişler. Muhtemelen Nil Nehri'nde bir gezinti evet. olmalı bu. Para ödeyecekken bilet işte memuruna, görevlisine para çıkartmış Mustafa Sabri Efendi. Yanında bir arkadaşı da varmış. A'tina bitaqe tani sne tani demiş. Adam da sadakallahu lazım. Şimdi tabii böyle kurallı konuşuyor. Gramerine, ilkesine, kuralına uygun konuşuyor. Fakat pratik değil yani. O da kendisi de bunu itiraf eder zaman zaman metinlerinde. Arapçasının kendi istediği kıvamda olmadığını, tam aklından geçen düşünceyi Türkçe olduğu gibi Arapça ifade edememekten yakındığını biliyoruz. Ama bir müsteşriklerin açtığı dil okullarında Kahire'de, Tunus'ta, Cezayir'de, başka yerlerde 1 senede öğreniyor. Pratiğiyle, gramatiğiyle, grameriyle
her şeyi bitiriyor.
Her şeyiyle 1 senede öğreniyor. Evet. Mükemmel Arapça konuşuyor, mükemmel Arapça yazıyor. Evet. İşte bizim yazma eserlerimize giriyor, onları tahkik ediyor vesaire. Yani müsteşrikler derken biz muazzam bir ilmi birikimden ve farklı bir metottan bahsediyoruz. Daha evvel belki değinmiştik. Batı dillerini zaten biliyorlar bunlar. İngilizce, Almanca, Fransızca. Klasik Batı dillerini Yunanca, Latince gibi biliyorlar. Doğu dillerini Arapça, Farsça, Türkçe bütün lehçeleriyle biliyor. Böyle 18 dil bilen müsteşrik var.
Yani bu işte yatırım yapılmış.
Muazzam bir yatırım. Bu bir devlet politikası, onu söyleyelim. Ya bunlar Hüdayi Nabit kendi gayretleriyle yetişen insanlar değil. Bunları yetiştiren müesseseler var. Orientalist enstitüleri var. Bu enstitülerde yetişiyor bunlar.
Arkasında devlet gücü olmadan bu olmaz.
Hiç şüphesiz. Yani muazzam bir maddi yatırım var. Muazzam bir emek var. Bir tecrübe var. Kurumsal bir şey var. Şimdi orientalist herhangi bir meseleye yaklaştığı zaman ön yargılı yaklaşıyor. Farkı sormuştunuz. Bir Müslüman nasıl yaklaşır, oryantalist nasıl yaklaşır? Ön yargılı yaklaşıyor oryantalist. Yani diyor ki bu Kur'an kendisinden önceki dini tecrübelerden, dini metinlerden alınarak, çalınarak oluşturulmuş bir metindir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa sahte peygamberdir. Çok zeki bir adamdır. Kendisinden önceki dini tecrübeleri çok iyi bilir. Daha evvel işte Şam'a vesaireye ticaret kervanlarıyla gitti. Orada Yahudileri tanıdı, Hristiyanları tanıdı. O tecrübeleri çok iyi bilir. Efendim etrafını çok iyi bilir. Toplumu çok iyi gözlemiş. Zaten belli bir yaştan itibaren her sene çekilir. İşte mağarada bir inziva hayatı yaşarmış. Bir tefekkür süreci geçinirmiş. Dolayısıyla İslam adına oluşturulmuş bulunan ne varsa Kur'an'ıyla, hadisiyle, siretiyle ve onun üzerine bina edilmiş İslami ilimler müktesebatıyla kurgulanmış bir şeydir bu diyorlar.
Muhammedilik diyorlar değil mi hocam?
Evet, evet. Adamların şeyi bu, temel bakış açısı bu Kahir ekseriyetinin. Dolayısıyla Kur'an üzerinde çalışırken mesela Kur'an'daki tarihi bilgi hataları dedikleri şey, gramer hataları dedikleri şey, Kur'an'ın üslubuyla ilgili çalışmaları, efendim hadisler alanında İslam ümmetinin hadise bakışı, yaklaşımı, hadis dediğimiz şeyin aslında tarih içerisinde bir kısım ihtiyaçlar dolayısıyla süreç içinde üretilmiş şeyler olduğunu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olmadığını, çok kahir ekseriyeti itibariyle böyle olduğunu. Efendim bir sürü teori var bu konuda.
Şaşı bakıyorlar bir
evet,
şey.
Yani bir sürü
teori. Ürünlerde şaşı doğru resmin evet. Eğri gölgesi
şimdi
olmaz.
Böyle bakınca, böyle bakınca işte şu neticeye ulaşmaları gayet tabii oluyor ve kaçınılmaz oluyor. Kur'an'da yer alan herhangi bir bilgi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa İşte o gözlemiyle, tefekkürüyle vesairesiyle oluşturulmuş bir şey olduğu için o döneme ait bir bilgidir.
Diyorlar.
Oryantalist böyle bakıyor.
Evet.
Efendim, hadis dediğiniz şey Müslümanların sahabeden itibaren kendi ihtiyaçları dolayısıyla ortaya atıp bağlayıcı dini metin haline getirdikleri şeylerdir. Bunların hepsi ihtiyaçlar, sosyal, ekonomik vesaire ihtiyaçlar dolayısıyla oluşmuştur. Dolayısıyla baktığında böyle bakıyor adam. Bir Müslüman nasıl bakıyor? Kur'an vahiydir, onda Efendimiz'e ait, hatta Hazreti Cibril'e ait tek bir kelime, harf bile yoktur. Baştan sona Fatiha'dan Nas'a kadar her şeyiyle Cenab-ı Hakk'a aittir. Hadis dediğimiz metinler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek ağzından çıkmış bağlayıcı metinlerdir. Kur'an-sünnet ilişkisi işte malum usul zemininde konuşulan şeyler. Dolayısıyla arada böyle muazzam bir farklılık var. Müslüman Kur'an-sünnete bakarken bunlar benim kurtuluş reçetemdir diye bakıyor. Bunlar insanlığın kurtuluş reçetesidir diye bakıyor. Oryantalist bunlar uydurulmuş, kurgulanmış şeylerdir diye bakıyor. Bir de bunun üzerine İslam'ın daha evvel Yahudilik, Hristiyanlık tarafından sömürülmüş, hakimiyet kurulmuş coğrafyalarda fetih yoluyla bir bilinç oluşturduğu hakikati de var. Dolayısıyla bunu hazmedemiyorlar. Dünyada kurdukları bir çıkar sistemi var. O sistem Müslümanlar tarafından devre dışı bırakılmış, akamete uğratılmış. Bunu hazmedemiyorlar.
Evet.
Daha evvel işte ne diyelim, Hristiyanlaştırma, misyonerlik faaliyetleri üzerinden Hristiyanlaştırıp sömürdükleri kitleler var, ülkeler var, coğrafyalar var. Bunlar Müslüman olunca
evet,
artık bu musluk kesiliyor, kapanıyor. Köleleştiremiyorlar, sömüremiyorlar vesaire. Tezgahları bozuluyor. İşte Haçlı Seferleri dediğimiz şey, bakın çok büyük ölçüde kendi iç sebepleri, dinamikleri de vardır Hristiyan dünyası içinde ama büyük ölçüde böyle bir sebebe dayanır. Modern döneme gelene kadar Müslümanlar fetihle gittikleri yerlere adalet, hakkaniyet vesaire götürmüşler. Şimdi modern dönem olunca artık bu sistem yeniden bozulmuş, yeniden tevhid aleyhine bir düzen oluşmuş dünyada. Bunun devamı gerekiyor. İşte bugün gördüğümüz İslam konusundaki çarpıtılmış, speküle edilmiş bilgiler, Kur'an hakkında, sünnet hakkında, Müslümanların tarihi tecrübesi hakkında üretilmiş manipülatif bilgiler bu arka plana dayanıyor. Bunu anlayabiliyoruz Hidayet Bey.
Yani şöyle de özetleyebilirsek, yani Müslümanca üretilmeyen bilgiler
evet,
yeni bir Haçlı Seferi'nin ürünüdür.
Aynen
bu
öyle.
Bu bir Haçlı Seferi'dir.
Evet.
Görünmeyen, her ne kadar topla tüfekle değil ama
evet,
bilgiyle gelen bir üründür.
Evet.
Müslümanca bilgi üretilmediği sürece bu Haçlı Seferleri bizi mahkum etmeye devam edecektir.
Evet, Allah razı olsun.
Böyle mi?
Çok iyi özetlediniz. Evet, anlatmak istediğim budur. Evet. Şimdi bunu anlıyoruz. Yani iman küfür çatışması evrensel bir çatışmadır. Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış, kıyamete kadar devam edecek. Kafirin, küfrün imana ve tevhide bakışı bu.
Evet.
Fakat modern dönemde İslam içi bir kavga da yaşamaya başladık biz.
Evet.
İşte bu ehli küfrün, oryantalistlerin vesairenin İslam hakkında ürettiği manipülatif, kurgulanmış mekanizmalar, bakış açıları, kavramlar İslam'ın içine modernist Müslümanlar tarafından taşınınca burada Müslüman'ın İslam'la hesaplaşması gibi bir garip bir şey ortaya çıktı. Garip bir vaka.
İslam'ı savunmaya kalkıyoruz kendi içimizde.
Evet, Müslüman'a karşı İslam'ı savunmaya çalışıyoruz. Müslüman İslam'dan hesap sormaya başladı. Modernist Müslüman.
Halbuki bizim şeyimiz neydi hocam? Yani söylemiştiniz. Fetih nedir? Hakikatle kendisine hakikat ulaşmayan insanları hakikatle buluşturmaktı.
Evet, evet.
Şimdi biz o kendisine hakikat ulaşmayan, din ulaşmayan insanları bıraktık.
Evet.
Kendi içimizde, kendi insanımızla bir evet, şekilde cederleşmeye başladık yani.
Evet.
Evet hocam.
Şimdi bakın, bunu nasıl yaptık? Buraya nasıl geldik? İnsanın temsil ettiği değerleri, insanın din karşısındaki konumunu, insanın mükellefiyetlerini
evet,
yeniden tanımladılar. Müslümanlar yapmadı bunu. Bunu gayrimüslim modern dünya yaptı. Bunu yaparken kavramlar üzerinden yaptı. Daha evvel bu kavramların birkaçı üzerinde durmuştuk. Mesela bunlardan birisi insan hakları kavramıdır.
Evet, insan hakları.
İnsan hakları. Daha evvel konuştuk bunu. Öyle bir temel belirleyici oldu ki bu kavram. Biz Kur'an ayetlerini, sünnet-i seniyyeyi, Efendimizin mübarek siretini, Müslümanların tecrübelerini bu kavram ekseninde, bu ve benzeri kavramlar ekseninde artık algılamaya, konuşmaya, tartışmaya başladık. Yani mesela bir peşin fikir olarak Kur'an'a bakarken şöyle bakmaya başladık. Kur'an'da insan haklarına aykırı bir şey olmamalıdır. Sünnette, sirette İnsan haklarına aykırı bir şey olmamalıdır. Olmuşsa o lokaldır, arızidir.
İnsan hakları doğru olandır.
Doğru olan insan haklarıdır. Şimdi böyle bakmaya başladık Ondan sonra da işte hocalarımız kürsülerden bize şöyle demeye başladılar. En güzel insan hakları İslam'dadır.
Bir aşağılık kompleksinin şeyi mi hocam bu yani?
Bu çok daha tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü insan hakları kavramını üretenler, bunu kendi dünyaları, kendi tarihi, sosyal, kültürel, ilmi, dini, arka planlarına dayanarak ürettiler. Evet. Dolayısıyla bu kavram orada üretildiği yerde geçerlidir. Oranın değer yargıları bakımından.
Mekanik aklın değer yargılarıdır.
Tamam, evet. Orada geçerlidir. Bunun için de mesela insanın kendi bedeni üzerindeki hakimiyeti vardır.
Evet, bu çok önemli hocam.
İnsan kendi bedenini istediği gibi kullanabilir. Hiç kimse buna karışamaz. İsterse
haklıdır yani.
Tabii isterse affedersiniz eşcinsel bir hayat yaşayabilir. Bu onun en temel hakkıdır. Kimse bunu ondan alamaz. Kimse onu bu yüzden sorgulayamaz.
Hocam çok enteresan. Geçenlerde bir ara çeşitli olsun. Evet. Geçen 2-3 hafta önce bir büyük bir yani çok çok seyredilen bir televizyonda bir tartışma yapılıyor. Konu bir Müslüman bir hoca, profesör, sosyolog.
Evet.
Dedi ki laf arasında işte gayrimeşru ilişkiler yaşıyor falan dedi. Kadın erkek ile ilgili konularda. Evet. Sunucu çok ciddi bir şey. Siz dedi nasıl dedi böyle dedi kadın erkek ilişkilerine gayrimeşru deme hakkınız var. Yani. Siz sosyologsunuz dedi yani.
Tabii.
Onlar dedi birlikte yaşıyorlar dedi. Yani şimdi merkeze oturttuğu şey sosyoloğun, o da hemen tövbe der gibi yani böyle geri adım attı. Çünkü pozisyon baktı, konusu başka yere sapacak. Girmedi. Yani nasıl dedi siz gayrimeşru diyebilirsiniz dedi yani.
İşte
yani
bir
zinaya gayrimeşru diyemedi hocam.
Diyemez.
Müslüman bir insan bunu diye. Müslüman bir insan. Siz bir sosyolog olarak sizi dedi yakıştıramadım bunu dedi. Yani sosyolog olunca ne oluyor yani? Hani Müslüman olmuyor mu o zaman yani?
İşte problem burada.
Tamam hocam, burada böyle bir şey yapmak
istedim. Allah razı olsun. Çok önemli bu. Yani bizim için bağlayıcı olan nas olan vahidir.
Evet.
Vahiy ne demişse odur. Biz ona teslim oluruz.
Evet.
Müslüman teslim olan insandır.
Müslüman ona gayrimeşru diyecek yani.
Ha.
Demesi gerekiyor.
Niye? Çünkü bakın artık o vahyin yerine, o nassın yerine insan hakları gibi bir temel kavram girdi. O onun yerine ikame edildi.
Sen kendi bedenine hakim olma da serbest yani.
Tabii. İşte özgürlük, eşitlik, efendim temel insan hakları vesaire, bunlar bir Müslümanın algısında vahyin tuttuğu yeri tutmaya başladı.
Hmm.
Böyle olunca vahyin kendi içinde bile bu kavramlarla çeliştiğini düşündükleri şeyleri, hükümleri, değerleri yorumlamaya, ayetse tevil etmeye, hadisse uydurma olduğunu söylemeye başladılar. Çünkü temel kavramlarla örtüşmüyor. Böyle olunca temel kavramı sorgulayamıyor. Ya bu insan hakları kavramı dediğiniz şey nedir? Bir dakika. Bunu bir tartışalım arkadaşlar. Niye bunu biz her şeyin temeline getirdik, koyduk? Şimdi karı koca münasebetlerinde bizim geçmişimize bakın, tecrübemize bakın. Erkek ailenin başat
sorumlusudur.
Sorumlusudur. Hanım evet yani aile içerisinde evin iç işleri vesaire ondan sorulur ama onun da başı erkeğine bağlıdır.
Evet.
Yani aile sistemini İslam böyle kurmuş. Tarih içinde de biz bunu böyle yaşamışız.
Güzel de yaşamışız yani.
Şimdi tecrübe bunu böyle etmişiz. Anlatmaktan bile Hidayet Bey korkar olduk. Aile içerisinde kadınla erkek birbirinin rakibiymiş gibi, hayır efendim diyorlar, kadın nasıl erkeğine tabi olacak? Eşittir bu ikisi. Bu ikisi birbirine eşittir. Kadın erkek
eşle eşiti karıştırıyorlar.
Evet, eşle eşiti karıştırıyorlar.
Şimdi, eş başka bir şey, eşit başka bir şey.
Şimdi dolayısıyla
matematik olarak diyor hocam yani eş kavramı var matematikte.
Tabii.
Eşit kavramı var.
Evet.
Yani bu denk kavramı var. Denklik kavramı var matematikte.
Evet.
Eş yani.
Eyvallah.
Öyle hocam.
Şimdi böyle olunca biz Kur'an ve sünnete dayalı olarak tarih içerisinde kurduğumuz aile modelini mahkum etmeye başladık. Onun yerine modern aile modelini ikame etmeye başladık. Evet. Orada kadınla erkek birbirine eşit oldu. Efendim saygı sevgi mefhumları kayboldu.
Vahiy gitti. Yerine mekanik aklın ürettiği bir unsur geldi. İçinde imani unsur da yok. Dolayısıyla ne oldu? Her şey vahyin gittiği yerde, vahyin getirdiği güzellikler de beraberinde
berhava
oldu gitti yani. Evet hocam.
Şimdi neticede batıda ailenin geldiği yere bakıyorsunuz. Bunu daha evvel de konuştuk.
Evet hocam.
Batıda ailenin geldiği yere bakıyorsunuz, alarm veriyor. Neden oldu bu? Çünkü kadınla erkeği biz birbirini bütünleyen bir elmanın iki yarısı gibi değil de birbirinin rakibi gibi tarif ettik. Aileyi de bu anlayış üzerine yeniden kurguladık. Dolayısıyla aile bir çatışma alanına döndü. Muhabbetin, saygının, sevginin olmadığı, birbirine karşı hak mücadelesi verilen, özgürlük mücadelesi verilen bir alana dönüştü.
Hocam hakikaten bu, siz de zaman zaman gidip geliyorsunuz Almanya'da, Hollanda bu işin en merkezi yerlerden bir tanesi. Hollanda'da bir seyahatimizde oradaki kardeşlerimiz, tabii geçimsizlikler oluyor. Bazen evet, onlara muttali oluyorsunuz. Yani arada hakem rolü de üstleniyorsunuz evet, falan. Orada genellikle erkeklerimiz çok muzdarip o konuda. Mahkemeye gittiğimiz zaman diyor hocam diyor, burada diyor sıralama şöyle diyor. Birinci sırada diyor çocuklar var diyor. Haklıdır diyor. Yani siz çocukla bir mahkemeye düşseniz diyor, evet, sizin hiç yeriniz yok diyor.
Doğru.
İkinci sırada diyor kadınlar var diyor.
Evet.
Yani kadınla çocuk diyor mesela kavga etse bir şey olsa çocuk haklıdır, kadın haksızdır. Ama diyor kadınla herhangi bir erkek kavga etse %100 kadın haklıdır, erkek haksızdır. İkinci sıra. Üçüncü sırada diyor, af buyurun hocam, köpekler var diyor.
Evet.
Yani hocam bu diyor, mahkemeye gittiğiniz zaman diyor, insan hayvan haklarına aykırı davranmış oluyorsunuz siz diyor yani. Ve diyor, biz çok diyor, gidemiyoruz diyor yani. Herhangi birisinin köpeğiyle kavga etsek diyor, gitsek, köpek haklı diyor yani. Böyle durumda.
Evet.
Dördüncü sıra, hocam hümanizmanın veya sizin şey o insan haklarının geldiği nokta ve dördüncü sırada diyor erkekler var diyor.
Evet.
Ve eşcinselliğin zirve yaptı. Normal, hatta bizim hocam Türklerin arasında da artık normal, Allah korusun, bu hale normal yani, bunu evet, ayıp görüyorlar. Evet, yani evet, yani ayıplamayı ayıp görüyorlar. Yani nasıl ayıplarsınız diyor. Bu diyor kendi hakkı, kendi bedeni üzerinde geldiği nokta, eğer vahiyden koptuğumuz zaman geldiğimiz noktanın fotoğrafı Hollanda'daki işte Rotterdam'da, Amsterdam'a gittiğimiz yerdeki arkadaşlarımızın evet, bize evet, anlattığı fotoğraf bu hocam yani.
Evet. Maalesef. Şimdi tabii bu karşı tarafta şöyle bir algıya yol açabilir bu söylediklerimiz. Kadın eziliyordu.
Evet.
Efendim horlanan, ezilen, itilen, kakılan kadındı. Şimdi modern dönemde bu erkeği, kadını horlama noktasından uzaklaştırdık.
Hı.
Efendim kadına da kendi kişiliğini, haklarını teslim ettik. Hadise bundan ibaret. Hayır, hadise bundan ibaret değil. Şimdi eğer Allah Teala erkeği erkek, kadını kadın yaratmış, erkeğe kendi sorumluluklarını, kadına kendi sorumluluklarını fıtri olarak yüklemiş olan Cenab-ı Hak, erkeği ve kadını bir kısım sorumlulukların muhatabı yapmışsa, bu iki varlık kendinden, cinsiyetinden ya da ne bileyim etnik kökeninden vesairesinden bilmeden, Cenab-ı Hak'tan bilerek bunları hareket ediyorsa mesele yok.
Evet.
Yani ne o erkek kadını ezebilir, tamam, ne de o kadın erkeğine serkeşlik edebilir.
Evet.
Çünkü erkeğe de hakkını, sorumluluğunu veren Cenab-ı Hak, kadına da hakkını, sorumluluğunu yükleyen Cenab-ı
bir
Hak.
Bir üst, ikisinin üstü.
Evet. Dolayısıyla herkes burada vahiy tarafından tayin edilmiş hak ve sorumluluklar dengesiyle hareket ettiğinde aile sistemi de bir uyum ve ahenk içinde yürüyor, toplumda aynı şekilde. Şimdi buradan sapınca birileri, diyelim bir adam, efendim din bana karımı dövme yetkisi vermiş, sabah akşam gider, çok affedersiniz, sırtından sopayı, karnından bilmem ne
sipayı
eksik etmeden, bana bu hakkı, yetkiyi Allah vermiş diyerek ezerse, hakkını gasp ederse, horlarsa, bunun sorumlusu, bunun suçlusu din değil, vahiy değil, onun kurduğu sistem değil. Bu insanı ıslah etmeniz lazım. Onu vahyin öngördüğü yere götürüp koymanız lazım. Yani bir yanlış, başka bir yanlışa gerekçe yapılmamalı.
Çünkü vahiy yaşanmış hocam. Yani Asr-ı Saadet diye bir orada evet, bir ortam var.
Evet.
Orada kadınların pozisyonu, durumu var. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem uygulamaları var. Niye onları görmezden geliyorlar? Yani
evet,
hocam, hocam vaktimiz de doldu. Yani bu bayağı bir su götürecek.
Evet, getirecek.
Hakikaten akıl vahiy ilişkisinde, ailedeki akıl vahiy ilişkisine
tabii,
geldik. Daha
tabii,
da Herhalde öyle devam edecek diye benziyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, vaktimiz doldu. Hocamızın böyle güzel, değerli, ağzından bal damlayan açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz. Ama bugünlük burada ara vermek durumundayız. Programı bitirmek durumundayız. İnşallah bir dahaki tefekkür ufkunda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.